Ayrım 38, sayfa 320, Atina. İlk kafilenin yola çıktığı haberi Atina'ya ulaştığında Venizelos, evinin bahçesinde karanfilleri suluyordu. Kavala kumandanı gönül alacak bir cümle ile tekmilini tamamlamıştı. Gönderileceklerde hiç sorun yaşanmadı. Gelenlerde de endişeli bir durum olmasına fırsat vermeyiz efendim. Venizelos, bu fırsat sözünün nasıl çift yanlı keskin bir bağ bıçağı olduğunu biliyordu. Bir yandan çocukluk günlerinin lezzeti hatıralarını tazeliyor, öte yandan siyaset tartışmanın tadını çıkarıyordu. Ares karşıda kendini garantiye almıştı. İki kurdun tartışmalarından daima kendine pay çıkaracak bir talihin sahibiydi. Aristidi, pişman bir ikindinin bittiği günü hatırladı. O hengameli manzarayı hiç unutmamış ve korkulu bir geleceğin en karanlık vaktinin yaklaştığını iliklerinde hissetmişti. Şimdi korktuğunun başına geldiği günlerin sıkıntısını yaşıyordu. Venizelos'un en son yaşanan noktadaki sorunları önemseyip, geride kalan acılar için hiçbir sorumluluk üstlenmeyen tavrını kınamıyordu. Bir suç, bir hata, bir ayıp, mazide kaldığı için önemsenmeyip bir kenara bırakılamazdı. Denize döküldüğümüz gün İzmir'e baktım. Herkes şaşkındı. Türkler sevinç gösterecekleri cesareti henüz kazanamamışlardı. Biz korkup kaçmasaydık, onlar üzerimize gelmeyeceklerdi. Venizelos'un cevabı adildi. Aynı zamanda ayıplıydı. Unutma, zafer bizimdi. Hata, ehil kumandan seçecek fırsatımızın olmayışıydı. Hayır, doğru düşünmüyorsun. Biz Ege'yi Atina'dan daha iyi biliyorduk. İzmir'e çıktığımız gün her şeyi elimizle koymuş gibi hazır ve sağlam bulduk. Bu kadar kolay ve çabuk zafer görülmemiştir. Bir saat içinde bütün İzmir ekonomisini ayaklarımızın altına serdiler. Hiçbir ülkenin ırgatı, esnafı, tüccarı bu kadar hızlı olamaz. Venizelos fırsatçıydı. Çocukluğunda Nalbant, Krant Osman'dan duyduğu nasihatı hatırladı. Kurnazlığın suç olmadığına inanıyordu. Eğer bir suç varsa bu ancak saflık olabilirdi. Haklısın ama zaferi idrak edecek olgunluğumuz ve irademiz yoktu. Aristidi varılacak noktayı kestirmiş, sözlerinin tuzağını bu noktada korumuştu. Küçük bir soru Venizelos'u tahrik edebilirdi. Neden? Sen de biliyorsun ki Anadolu'da biz ve Türkler savaşmadık. İngilizler savaştı. Osmanlı saftı. Herkes bizi kurnaz sanıyordu ama biz de saftık. İkimiz de İngiliz sözüne aldandık. Kurnazlık suç değildi. Fakat bunu gösteremedik. Sıra Aristidi'ye gelmişti. Azarlar gibi sordu. İşin sorumlusuydun. Bugün şikayet ettiğin şeyi neden o zaman uygulamadın? Sadece talih değil, akıl da Venizelos'tan yanaydı. Aristidi'nin sağlam dediği siyasetin dizginlerini boşalttı. Zafer dediğimiz şey bir iftihar yükselişidir. Geride kimin hangi suçu işlediğini gizleyen bir siyah perde gerer. Önümüze idrak edilecek öyle derin ölçekli sorumluluk ve adalet duygusu yaratır ki korkmaya başlarız. Zaferin en zor yanı budur. Ve şimdi bu korkunun eşiğindeyiz. Aristide siyah perdenin ucunu tutup kaldırmak istedi. Yine bütün otoriteyi tek başına senin ellerine veriyoruz. Sorun bu olunca çareyi bulmak imkansızlaşır. Ares işin kötüye gideceği endişesine kapıldı. Venizelos sertleşti. Madem ki hatanın merkezindeyiz, o halde çözümü bana söyle. Çözüm üç kademede önem taşır. Birincisi, doğruyu insanın kendisinin kavramasıdır. İkincisi, onu söyleyecek cesareti yaratmasıdır. Üçüncüsü, söylediklerini bir yaşam taahhüdü gibi sürdürecek iradeyi göstermesidir. Zaferi haklı ve adil yapan şey işte bu kavrayıştır. Bu, cesaret ve iradenin yarattığı terkip zenginliğidir. Türklerin en büyük zaafı budur. Cesaretlerini bir irade disiplinine bağlayamazlar. Benim cesaretim bu zaafa dayanıyor. Göreceksin, bu talihi berbat edecek bir zaafı mutlaka göstereceklerdir. Venizelos şaşırdı. Aristide'nin bu sözleri bir tartışma sırasında bulup çıkardığına ihtimal vermiyordu. Belli ki eski İzmir valisi, biriktirdiği bütün bilgi ve tecrübeyi bir intikam tahsilinin sebebi haline getirmişti. bir yandan kınıyor, öte yandan bu kadar sağlam bir tahlil erbabının arkadaşı olmasından sevinç duyuyordu. Dostunu takdir ettiğini mutlaka belirtmesi gerektiğini düşündü. Sesi yumuşacıktı. Bir kadın teni okşar gibi uysallaşmıştı. Biz hayalleri serap olan ülkeyiz. Heveslerimizin sonu hüsranla biter. Çünkü hepsinin aklında gerçek dünyanın disiplini değil, hayal aleminin rüya ve rehaveti vardır. İnsan bir mertebe ile bir dereke arasında yer alır. En yüce mertebe melek, en düşük dereke şeytanlıktır. Kişi bu seviyeyi kendi ahlakıyla belirler. Şarköy. Gözleri engine takılmış bir kadın bakışındaki mavi kadar hasret anlatan şey yoktur. Denizi kıskandıran budur işte. Bu kıskançlık toprağın en güzel yanıdır. Yalnızlığı hissettiren yaşlı ve hayalci bir karanlığa bürünmüş gibi sabırlı ve umutlu olmanın farkını anlatır. Şarköy'de bu mavilik her mevsim yaşanır. Sadece ağır felaketlerin, genç ölümlerin ve vakitsiz olayların ağır tesirinde mavilikler mora dönüşürler. Bulutların arasına kırmızıyı kıskandıran eflatun güzellikler yerleştirilir. Şarköy, kızıl çizgilerin işlendiği bir morluk ikindisi yaşıyordu. Şarköy kumandanlığı hazırlıklarını tamamlamıştı. Belli ki birinci kafile mübadilleri değerini bilemediği bu güzelliğin içinde neleri öğrendiğini fark edemeyecek kadar ürkekti. Şarköylüler yola çıkacak kafiledeki dostlarını son kez yolculamak için meydana gelmişlerdi. Kentin tenine bir hüzün mührü vurulmuş, duygular falakaya çekilmiş gibi bir morluk içinde hüzne dalmıştı. Rum esnaf dükkanlarını kapatmışlar ve anahtarlarını İhsan Yüzbaşı'nın gösterdiği emanet karargahına teslim etmişlerdi. 4 otobüs ve 2 kamyon yolcusuyla ve yüküyle yola çıkmış, sınırda kurulan karşılama istasyonundaki sahra karargahına yönlendirilmişti. Ayrıca hastalar için bir de küçük kamyonet vardı. Kafile yola çıkmak için emir bekliyordu. Yüzbaşı İhsan, Edirne kumandanlığına tekmil vermiş ve yola çıkma izni talep etmişti. Şimdi beklenen şey bu emirdi. Kiliselerin çanları bütün gücüyle bu zahmetli yolculuğun başladığını anlatıyordu. Mübadil kafilelerinin değişim sorumluluğu Yüzbaşı Bekir'e verilmişti. Programa göre Şarköylü, Müreftel'i, Malkaralı Rumları tren istasyonuna götürecek, yolcularını Yunan yetkililerine teslim ettikten sonra Kavala mübadillerini teslim alarak Şarköy Sevkiyat istasyonuna getirecekti. Yetkililer günlerdir ağır koşullar altına öylesine yorulmuşlardı ki takatleri son noktasına gelmiş ve kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Yüzbaşı İhsan sabırlı ve temkinliydi. Bekir'in ağırlaştığı ve ameliyat için İstanbul'a götürülüp Haydarpaşa Asker Hastanesi'ne kaldırıldığı haberini alınca sarsıldı. Bir akıbeti önceden hissetmek kadar ağır yük yoktur. Sevkiyatın aksamadan yürütülmesi için kimseye güvenemiyordu. Bizzat yüklenmeye karar vermişti. Beklediği emir geldi. Kafile yola çıktı. Şarköylünün hayatında ihtimalin iki yanı da güzeldi. Kafilenin yolunda gece de güzel, gündüz de güzel deniyordu. Giritli delikanlıların sahile koşmalarını iyi seyredin. Gözlerinde nasıl bir hasret taşıdıklarını hemen fark edersiniz. Hepsi kendilerini kucaklayacak bir deniz tanrıçasını özlemiş gibidirler. Yüzlerce Poseidon çıplak tenlerini sergileyip ilahi sıcaklıklar yayarlar. Kızlar da öyle. Hepsi gözlerini kapatıp Poseidon'un kızları nasıl kucakladığını düşünürler. Ve gözlerini açtıklarında hepsi meraklı ve sıcak bir kralın koynunda uyandıklarını görürler. Onların yaşamında her şey denizdir. Giritli denizi görmezse bir matemin pençesine düşmüş gibi kararır. Bu matem öyle ölüm kadar sabittir. Giritli denizi kucaklamazsa ölür. Bilir ki Aziz Nikola'nın onları koruyacak şefkat kubbesinde her şey huzurlu ve sabırlı bir bekleyiştir. Giritli'nin huyunu suyunu yaşadığı yerin tabiatı yaratır. Dininin, inancının, ırkının etkisi yoktur. Kentlerin, kasabaların, köylerin yeri ve tesiri günden güne insan ruhuna öylesine biçim verir ki nefes alışları bile birbirine benzer. Rumu, Müslümanı, Yahudisi hiç fark etmeden denizin, dağların, ovaların heyecan veren cesaretini içlerine yerleştirirler. Hele Giritli kızlar. akşam serinliği bir kere çökmeye görsün. Genç kızların yüreğinde bir meraklı bekleyiş kıvranmaya başlardı. Hepsinin bedeninde göğüs çatalını sergileyen nazik ve iddialı bir güzelliğin teşhiri alevlenirdi. Ölgün bir ışık sulara düşünce vaveylalı bir deniz yelinin serinliği saçlarını dağıtır. Sabırlı bekleyişin her yüreğe taze bir teselli getireceğinin mutluluğu hissedilirdi. Bütün gözler kuzey fenerinin ışıldağına çevrilir ve sabahın ilk ışıklarına kadar gökyüzü karanlığının hayali kurulurdu. Herkesin hayatında mutlaka aradığı bir müşfik kucak vardı. Bu kucak hayallerin en serin ve sürekli olanıydı. Her yüreğe düşen heyecan buydu. Kuzey fenerinin sulara düşen ilk ışığı, kayıkların kazasız belasız dönmeye başladığının müjdesiydi. Giritli kadın eşini, kardeşini, oğlunu, yavuklusunu ve babasını sahilde karşılar ve bereketin duasının son sözcüğünü o zaman tamamlardı. Amin. Resmo limanı giderek kalabalıklaşmıştı. Herkesin zihninde hem sabırlı bir kurnazlık hem de telaşlı bir kovalamaca vardı. Müslümanların İzmir'e yollanacağı ilk geminin kalkmasına az süre kalmıştı. Kumandanlıktan her şeyin vaktinde tamamlanması için belediye reislerinin görevlendirildiğini belirtmişti. Belediye reisi basamakları yavaş adımlarla indi. Çevreyi gözleyip caddeye çıktı. Kasaba esnafında huysuzluk başlamıştı. Günlerce sürdürülen korkunun sessizleştirdiği insanlar artık küçük başkaldırmalarla dikkat çekiyorlardı. Halk ile belediye reisi karşı karşıya gelmişti. Halk giderek kalabalıklaşan öfkeyle sahilden kasabaya doğru yürüyordu. Zahmetli yokuşun ortalarını geçmiş, meydana açılan düzlüğe yaklaşmışlardı. Belediye reisinin sahile inmeyi istemesini kendisine karşı bir de tepeleme hareketi gibi görmüş ve başkaldırıyı başlatmıştı. Mübadil topraklarının palazlanmış resmo tüccarlarına peşkeş çekileceği söyleniyordu. Reisin arkasından bir fayton geliyordu. Atlar gemi azıyı almaya alıştırılmış cinstendi. Faytoncunun şöyle asabi bir kırbaç şaklatması yetecekti. Atların sağrısına değecek ilk meşinle aygırlar önce şaha kalkacak, sonra dört nola sahile yöneleceklerdi. Belediye reisi iki kitle arasında sıkıştığı hissine kapılıp kurnazlığını gösterdi. Kendini yakındaki ilk dükkana attı. Koltukta tıraş olan birisi vardı. Yüzü sabunluydu. Aynada göz göze geldiler. İkisi de birbirlerine karşı başlarına kötü bir şey gelecekmiş gibi savunmaya geçmek istedi. Aynanın önünde yan yana dizilmiş usturalar henüz bilenmişlerdi. Belediye reisi usturalardan birini alıp pantolon cebine gizledi. Kimsenin farkına varmamış olduğunu biliyordu ve rahattı. Caddedekiler belediye reisini görünce huysuzlaştılar. Glafkos'un her fırsatı kullanıp Müslümanların terk ettiği evlerin, arsaların ve arazilerin en iyilerini kendisine ayırdığı dedikodusu kasabadaki herkesi neredeyse inandırmıştı. Bu sakin manzaralı başkaldırının gerisinde bu etkili dedikodunun yarattığı kızgınlık vardı. Fayton yolun yarısına gelmişti. Bu bir çeşit korkunun sessizleştiği andı. Türkiye'den gelen kafile de yavaş yavaş faytonu izliyordu. Yerli halkla birlikte kalabalık bir kadro halinde yürüyorlardı. Fayton belediye reisini geçince durdu. Arkasından gelen mübadil kafilesi de durdu. Simirna inip reisi selamladı. Kafileyi yolculamaya gelmeniz ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Simirna reisin yüzündeki gergin hatları görünce şaşırdı. İki gece evvel köy meydanındaki o cesur adamdan adeta iz kalmamış gibiydi. Çok yorgun bir haliniz var reis bey. İçinizi ürküten bir şey mi var? Gelenlerin ne yapacağı belli olmaz. Kendinizi böyle ulu orta sokaklara atmayınız. Merhamet başınıza bela açabilir. Simirna güldü. Bu gülüşü çok şeyin hırsını alıp bir kenara atıyordu. Gülüşünde derinliğine inmek istediği bir merakın izleri vardı. Endişelenmeyin, insanları mutlu ettiniz. Dönüp arkanıza bakın ve yarattığınız tesiri görün. Reis geriye dönünce şaşırdı. Türkiye'den gelen ilk kafile arkasındaydı. Köyün topraklarını ve evlerini gelenlere adilce dağıtmış olmasının şükranlarını seyretti. başta Anastas olmak üzere bütün erkekler yolun iki kenarında sıraya girmiş, ortadaki boşluğa kadınları ve çocukları yerleştirmişlerdi. Hepsi koyu renk kıyafetler içindeydi ve ellerindeki havlularla limana yürüyorlardı. Belediye reisine yaklaşınca hepsi yüzlerini ona çevirip tebessümle teşekkür ettiler. Anastas'ın gözleri Smirna'ya takıldı. Smirna güldü. Eleni gördü ve gözlerini dört açtı. Bu kadının kokusunda insanı kendi varlığına davet eden sıcak bir haz vardı. Birlikte yürümeye başladılar. Smirna ile halk arasında selamlaşmalar, hatta dostça dokunmalar görülüyordu. Smirna, bir annenin kucağındaki yavruyu severken cesaretini bir iftihara dönüştürerek sonuçlandırmak istedi. İnsanlar beni severler. Onlarla birlikte büyüdüm. Asıl korkum başkalarından. Onların ne yapacağını kestirmek kolay değil. Dost sandığınız anda arkadan hançerliyorlar insanı. Resmo sokakları mor rengine büründü. Erguvanlar Resmo'da alışılmıştan daha geç açıyordu. Eleni İzmir erguvanlarını hatırladı. Anastas'ın dikkatini çekmek için bu güzel manzaraya dikkat çekmek istedi. İzmir'in erguvanları kadar güzeli başka yerde yoktur. Anastas keyifli adamdı. Kimsenin keyfini bozmaya niyetli değildi. Eleni'nin derin değerli hatıralarına saygı duyuyor, aynı zamanda onu hala heyecanlarını öne çıkarmaya meraklı, küçük bir sahil sevdalısı gibi görüyordu. Haklısın. Ama İzmir'de erguvanlar daha gür bakışlıdır. Drama Kavala Yolu. Tepenin tam dönüş noktasındaydılar. Kavala görünüyordu. Kafilede sevinç hissedildi. Büyük ve sıkıntılı hicretin sonuna varılmış gibi bir sevinç başlamıştı. Jandarmalar kafilenin dinlenme isteğini kabul etmediler. Şehre girmeden doğru istasyona gidilecek ve trene binerek yola devam edilecekti. Tartışma başladı. İşin sonu kötüye gidebilirdi. Kafileden bir çığlık yükseldi. Yer gök yorgun bir hicran nidasıyla inliyordu. Herkes geriye, çığlığın geldiği tarafa koştu. Genç kadının ikizlerinden biri ağır koşullara dayanamamıştı. Hasan Hoca'ya haber verdiler. Kafile henüz yaşadığı sıkıntıların farkında değildi. Drama görünmüştü. Cenazeyi nasıl kaldıracaklarını tartışıyorlardı. Jandarmalar kafilenin hızlanarak tren istasyonuna gitmesi için sertleşmişlerdi. Jandarma kırın efendisiydi. Kentin kokusu duyulunca jandarmanın içinde bir ürperti kıpırdardı. Hasan Hoca jandarma çavuşunun yanına gitti. Cenaze kaldırılmadan tek kişinin bile yola çıkmayacağını sert dille hatırlattı. Biraz da çavuşun gözünü korkutmak istedi. Halil, koş! Drama kumandanına de ki, Yorgo'nun itleriyle jandarma ittifak etmiş, Müslüman cenazesini kaldırtmıyor. Jandarma çavuşu tınmadı. Tüveyini avaya doğrulttu, parmağını tetiğin üzerine getirdi. Sessizlik bekliyordu. Sessizlik çevreyi sardı. Bu kadar kısa sürede etkisini göstereceğine ihtimal vermemişti. Sessizliğin nedenini kavramaya çalıştı. Birden ensesinde soğuk bir dokunuşla titredi. Halil elindeki tabancanın namlusunu jandarma çavuşunun ensesine dayamıştı. İndir o tüfeği çavuş. Kazara patlasa bile bütün kurşunları beynine boşaltırım. Hasan Hoca'ya seslendi. Cenaze namazı için vakit namazını bekleyemeyiz. İşimiz acele. Hemen başlayalım hoca. Sonra çavuşa döndü. İyi bir adamsın çavuş ama yanlış ellerdesin. Gel itin kopuğun kölesi olma. Kafileden ses yükseldi. Kefenlik yok. Kefenlik yoktu. Şaşkınlık kısa sürdü. Kafilenin kadınları namaz tülbentlerinin uçlarını birbirine tutuşturdular. Hasan Hoca meyus annenin çaresiz gözlerine baktı. Kirpiklerinin arasına iki damla sıkışmıştı. Çaresizlik utandırıyordu. Anne de utandı. Onun da gözlerinin iki ucunda iki damla yaş vardı. Hasan Hoca bir tülbent ucuyla o yaşları aldı, bebeğin tenine dokundurdu ve bütün vücudunda dolaştırdı. Annenin iki damla yaşı bin zemzem kuyusundan daha bol suyla yıkar evladını. Yaşlı kadınların tecrübesi hızla birbirini tamamlamış ve defin işleminin bütün gereği yerine getirilmişti. Küçük bedeni tülbende sardılar. Jandarma çavuşu iki ere küçük bir mezar kazdırmıştı. kafile erkekleri küçük yavrunun cenaze namazına durdular. Arkalarında kadınlar saf tuttular. Dua tamamlanınca Halil cenazeyi annesinin kollarına verdi. Haydi, son görev senin olsun. Mezara indirdiler. Toprak atıldı. Başına küçük bir taş diktiler. Jandarma çavuşu üzerinde palamutlar bulunan meşe dallarından bir çit oluşturdu. Belli ki adamın elleri mahirdi. Jandarmalara talimat verdi. İki matara su dökün. Anneye yaklaştı. Hasan Hoca yanındaydı. İkisine de başsağlığı diledi. Hoca, okumuş adamsın. Memlekette kanun vardır, emir vardır. Biz de buna uyarız. Bize şehre girilmeden doğru istasyona gidilecek dendi. Derin bir nefes aldı, söylenecek son sözü fısıldadı. Terhisime 5 gün var. Birbirimizin başını belaya sokmayalım. Hasan Hoca çavuşu kucakladı. Vicdanlı adamsın çavuş. Birlikte kafilenin başına doğru yürüdüler. Halil, kafilenin yola çıkması için gür sesiyle bağırdı. Yola çıkıyoruz. Hasan Hoca ile jandarma çavuşu yan yana yürüyorlardı. Tren istasyonuna varınca birbirlerini bir daha göremeyeceklerdi. Çavuşun aklında kalacak bir şeyler söylemek istedi. Talihsiz bir dönemdeyiz. Her gün ümit ve hüsran karşıtlığını yaşıyoruz. Bazen emeller alıp başımızı gökyüzüne erdiriyor. Bazen hüsranlar. Yeryüzünün sert zeminlerinde diz çöktürüyor. Çavuş sözlerin derinine inecek manzaraya sahip değildi. Sadece dinliyor, duyduklarının anlamına tam erdiğini fark ettiğinden tek kelimelik bir soruyla daha da derine inmeyi istiyordu. Bu soru içinde kıvranmaya başlamıştı. Neden? Hasan Hoca kolunu çavuşun omuzuna attı. Ümit, bir emel için beklemek anlamına gelir. Hüsran ise emellerin yok olup gittiği andır. Çavuşun da söyleyecekleri vardı. Onun da yaşamında ümidin ve hüsranın örnekleri vardı. O da sözünü tamamladı. Tıpkı şifa bulmayan bir hastalığın pençesinde kıvranmak gibi. Sonra sözlerine daha keskin bir hüküm hakkı eklemek istedi. Doğduğu köyün imamından duyduğu bir telkin değerini tekrarladı. Allah hidayete sevk ettiğini dalalete meylettirmesin. Ayrım sonu, sayfa 328.